Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sada.
Hocam geçen hafta bu LGBT konusuna girince şu lazım oldu görüldü, gerekli oldu görüldü. Bu psikoloji hocam insana bakış açısı. Orada ben biraz hocam giriş yapayım, siz devam edersiniz. Şimdi hocam tabii Grek felsefesinde ve filozoflarında dahi diyorlardı ki insanın ruh diye bir şey var, yüksekten düşmüş, yükseklerden gelmiş. Yani bu nasıl söyleyeyim, müşrik, politeist toplum dahi insanda bu dünyaya ait olmayan öte alemden gelen bir varlık, parça var diyordu.
Evet.
Sonra hocam Batılılar buna göre kendilerini düzenlediler. İşte Eflatun, Aristo, Plato, onun birçok söz ruhla alakalı sözleri var, felsefeleri var. Sonra hocam aydınlanma döneminde tabii kilisedeki o yanlış uygulamalara tepki olarak, çünkü kilisede hocam ben şunu söyleyeyim, o insanın çift yönünü teke indirdi. İnsanın bedeni önemsizdir, önemli olan ruhtur, evlenmeyelim, manastırlarda zayiat yaşayalım falan, aile ilişkilerine çok toplumsal ilişkiye gerek yoktur. Yani dindarlık tabii herkes için söylemiyor belki ama şimdi tabii de kilise hocam ilim adamlarını yargıladı, hapse attı, yaktı, Engizisyon mahkemelerinde binlerce insan cadı diye asıldı. Batı toplum hocam dinden bıktı. Bu sefer dediler ki hocam önce bak hocam ruh ve beden vardı. Sonra ruha indi. Sonra bu sefer hocam aksülemel diyoruz ya tepki olarak.
Evet.
Ruh tamamen gitti, beden kaldı. Dediler kardeşim beden vardır, beyin vardır. Gördüğümüz insanın dokunduğumuz fiziki varlığı vardır. Onun ötesinde tanrı, din, ruh, maneviyat bunlar hep boştur. İnsanın uydurduğu işte Freud'un toplumsal psikoz mu diyor hocam bunlara. Toplumsal şeylerdir dedi. Şimdi hocam tabii Tanrı'yı ve dini denklem dışına attığınız zaman insan kendisinin halik olduğu bakıma. Artık bundan sonra hocam ister cinsiyetini değiştirir. İsterse Tanrı olduğunu iddia eder. Her şeyi yapar. O yüzden hocam bence şu anda psikoloji ilmi, psikiyatri ilmi, bu LGBT konusunda, diğer sapıklıklar konusunda her türlü yanlış gidişatın da öncüsü oldu maalesef. Yani cinsiyet değiştirme diyorsun, psikologlar teşvik ediyor. Bilmem ne diyorsunuz, psikologlar geçen hafta bahsetmiştik işte artık kız erkek yazmayalım doğumda. İleride kendileri tercih etsin. Bunu diyenler yani biyolojik olarak erkek ve kızın ne kadar farklı olduğunu göz göre göre doktorlar en çok onlar biliyor bu işin.
Evet.
O zaman hocam kan şeysi de yapmayalım. Yani sizin A, hocam kan grubunuz nedir?
Sıfır.
Valla benim de A pozitif diye
sıfır
biliyorum.
Sıfır grubu RH pozitif.
Hocam bunu da yasaklayalım ya. Ayrımcılık bence bu.
Ha, evet.
Siz niye sıfır, niye ben A oluyorum ki? Ben size kan verebileyim. Siz de bana verin. Olur mu hocam?
Evet.
Yani biyolojik olarak şimdi hani her türlü sınırlamaya şeyiz ya. Evet. Yani hocam şimdi sıkıntısı psikoloji, psikiyatri ve felsefe hocam din haline geldi. Ve bütün kutsalları yok ettiler.
Tam buradaki şey psikologlar ve psikiyatristlerden kastınız özellikle gelişmiş ülkelerdeki tabii, onların Freudian. Da hepsi değil. Pozitivist çizgide olanlar ve özellikle de LGBTİ'ye kurumsal bir destek vermeyi amaçlayan kesim için geçerli olduğunu da belirtmek lazım.
Ama hocam şunu da söyleyeyim. Bunlar hakim durumda. Tabii ki orada gayet dindar, insanın maneviyat olduğunu söyleyen psikologlarımız var. Bunların sesi çıkmıyor ama. Yani LGBT hastalık değildir, bir fazilettir diyor mesela. Onların işte psikologlar derneği, odası neyse. Siz hocam hayır diyemiyorsunuz. Yani iyilerin de sesi çıkmıyor.
Tabii bir de şu hocam. Şimdi DSM var. Psikiyatri ve psikoterapide tanı kitabı. Şimdi diyelim ki siz Türkiye'de psikiyatristsiniz. Uzman ya da profesör. Diplomanız var. Bir insan gelmiş size tedavi olmak için, psikoterapi için, terapi için gelmiş size. Siz tanı kitabını referans almak durumundasınız yasal olarak. Sizin kişisel inanışlarınız ve değerleriniz orada bir etken değil. Bir ara Hacettepe Üniversitesi'nden bir profesör arkadaş aramıştım. Bir ara bir okul müdürü beni aramıştı. Bir öğrencinin eşcinsel yönelimi olduğunu, ailesinde çocuğu lise öğrencisi tedavi ettirmek istediğini söylemişti. Bu belki şey oldu, 10 yıldan fazla olmuştur yani. Ben de Hacettepe Psikiyatri'de bir profesör arkadaşı aramıştım. Şey demişti, Bayzan demişti, biz ona resmi bir tedavi uygulayamayız çünkü bunu bir hastalık kabul etmiyor sistem.
Amerika kabul etmiyor. Tabii bize de yok,
bizde
işte
sonuçta şey psikiyatrinin çalışma alanları düzenleniyor ve bunlar uluslararası standartlara göre düzenleniyor.
Hocam uluslararası standartların en büyüğü işte Amerika'daki o APA dediğiniz Association of evet. Psychological herhalde bir şey. Psikologların derneği. Hocam orada Amerikalı oturuyor. Afrikalı için de karar veriyor, Asyalı için de. Çünkü hocam çok büyük. %95 dünyadaki bütün araştırmayı Amerika yapıyor. Dünyanın hocam %5'i Amerika. Bir. Oradaki yapılan araştırmalar da beyaz üniversite öğrencileri, erkekler. Hocam Amerika'daki beyaz üniversite öğrencisi
zengin.
Zengin. Yani Çin'dekine, Türkiye'dekine, Afrika'dakine nasıl örnek olabilir?
Evet, aynı problem mesela hocam şeyde vardı. Freud'da vardı. Freud'un hastaları kimlerdi? Freud'un hastaları hocam Viyana sosyetesiydi. Viyana sosyetesi de hocam inanılmaz marjinallikleri olan bir toplumsal kesimdi. Şimdi bilimsel araştırmalarda örneklem diye bir şey vardır. Örneklem nedir? Mesela diyelim ki bizim fındık toplamışız hocam. Götürmüşsünüz tüccara, satacaksınız. Tüccar bir kabı böyle çuvalın dibine kadar götürebildiği kadar götürür. Oradan yukarı doğru çıkartır. Bir örneklem alır. O fındığı kırar. Doluluk oranını, doldurma oranına bakar. Bu örneklemdir. Şimdi diyelim ki hocam çuvalın sadece üstünden aldı.
En güzel irilerinden aldı.
Diyelim ki şeyde üretici de şey yapmış, sadece üstüne iyileri yiyormuş. Hani pazarlarda olur ya. Şimdi örneklem temsil edebilmesi lazım o bütünü. Şimdi Freud'un aslında tırnak içinde yazdıkların çoğu doğru. Çoğu doğru.
Kim için doğru?
Viyana'daki marjinal sosyete için doğru diyelim.
Belki bizim Türkiye'deki marjinal sosyete için doğrudur.
Onun için de doğru olabilir. Hayat sanırım. Bunu aynen. Şey anlamında söylemiyorum. Freud'un kötü tezlerini onaylamak ya da eleştirmek için de değil yani. Dolayısıyla o örnekten bağlamında. Şimdi mesela diyelim ki Maslow APA'nın da başkanı olmuştu. Yani Amerikan Psikoloji Derneği'nin başkanı da olmuştu. Şey diyordu. Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Şimdi biz insanın üstün ve iyi tarafını göstermek ve kendini gerçekleştirmiş, topluma davranış ve kanaat önderi olmuş insanlar üzerinde araştırma yaparak bir çalışma yürüttü. Onun örneklemi doğru mu? Yok, onun örneklemi de sınırlı bir örneklem. Yani o tezleri hep şey gerekiyor. Hangi örneklemse o örneklemle sınırlı tutarsa sorun yok.
Hocam
sorun
bir de şu var.
Genelleme yapmak
hocam,
yani.
Hocam bir de şu var. Biliyorsunuz psikoloji diyor ki ben diyor gözlem deneye bakarım. Hocam insanla deney yapmak mümkün değil. Birkaç deney yapılmış.
Çok sınırlı sayıda
deney. Küçük Albert deneyi hocam siz de bilirsiniz.
Evet.
Yani çocuk sonra 3 yaşında bir çocuk. Yani işte bir fareyi beyaz fareyi gösteriyorlar.
O anda bir gürültü çıkartıyor.
Ondan sonra çocuk tabii bir daha fareyi gördüğünde artık gürültü olmasa bile fareden korkmaya başlıyor. Önce korkmuyor hocam. Şimdi hocam şunu diyeceğim. Hocam siz çocuğunuzu, kendi çocuğunuzu deneye verir misiniz Allah aşkına? Bir de hocam 3 yaşındaki çocuk insan değil ki. Hala insanlaşma sürecinde. Yani bizim hayvani şeyimizin boyutunda bir o zaman varlığız. Acıkınca evet. Ağlıyoruz. Susunca ağlıyoruz. O kadar. Yani ruhumuz da henüz daha gelişmemiş. Hocam sen şimdi gel bak o deneyi benim üzerimde yap. Hocam öyle Allah göstermesin. Orada yaparsa adamı çekip vururlar yani.
Evet.
Şunu diyeceğim. Yani hocam insan üzerinde deney yapmak mümkün değil. Ahlaki değil. Ve hocam tekrar edilebilir değil. Yani siz bir fare üzerinde deney yaparsınız. Köpekler üzerinde Maslow işte Pavlov özür dilerim. Deney yaptı, şartlandırdı.
Evet.
Her köpek hemen hemen aynı tepkiyi verir. Ama aynı adam bana gelse sizin de benim tepkim farklı olur. Siz çekip vurursunuz. Hocam siz burada. Ben de belki biraz daha sakin davranırım. Hocam yetişkin ve ruhu gelişmiş bir adamı öyle. İşte gazeteye hocam buyurun.
Evet.
O kadar bomba atıyorlar. Hiç gazetelere teslim oldu mu hocam? Hiç. İntihar eden de yok maşallah. Hala hocam resilience dediğimiz. İki patlılar hocam şunu gördüler. Ama şu
psikolojik
gazeteyi bitirin.
Olağanüstü.
Hocam milyar dolarlık biz eğitim veriyoruz askerlerimize. Amerikan ordusuna, bilmem Fransız ordusuna. Şu gazetedekinin %1. Herkes ölmüş. Evet. Anası babası ölmüş, kardeşler ölmüş. Çocuk elhamdülillah diyor. Biz kazandık bu savaşı diyor hocam. Şimdi var mı hocam böyle bir dünya literatüründe resilience dayanıklılık örneği? Yok. Çünkü hocam ruh var orada. Ha şunu evet. Diyeceğim yani onu yapıyor Skinner dediğimiz o adam. Çocuk üzerine yapmış 3 yaşında. Uyguluyor bütün insanı genelleştiriyor. Veya kedi fare domuz üzerinde yapıyor hocam deneyi. İşte maymunlar şöyle davranıyor, kediler böyle davranıyor. O yüzden hocam bu psikolojinin deneysel dediği şey hem gayri ahlaki hem de mümkün değil. Var mı hocam sizce bir imkanı bu işin?
Hocam küçük Albert deneyi demiştiniz ya, çok ilginç. Mesela bu deneyden ailesinin bile haberi yokmuş yani.
Ahlaksızlık var hocam burada.
Evet, çok etik tartışmalara o anlamda yol açmış. Sonra deneylerin farkına vardığı zaman bebeğini alıp izini kaybettiriyor. Daha sonra beyninde su topluyor ve hayatını kaybediyor. Şu anda Hürriyet gazetesindeki haberden okuyorum. Bunu Hürriyet gazetesinde şey de var. çocuğun mezar taşı da var yani.
Çok yazık değil mi hocam? Bir çocuğu öldürüyorsunuz.
Ve zaten daha sonra hocam bir belgesel vardır. CIA'nin insanlar üzerinde yaptığı gizli deneyler. İnsanlar
köle üzerinde. İnsanlar yani psikoloji... Filistin'i alıp götürüyorlar falan herhalde hocam. Kaçırdıkları böyle kimsesiz insanlar üzerinde deney yapıyorlar.
Ya da işte şey mahkumlar. Terörist olarak tanımladıkları insanlar üzerinde tabii. Deneysel çalışmaları yapıyorlar. Bunlar psikoloji literatürüne girmiyor ama bunlar insanları etkilemek için çok kullanılan, yönlendirebilmek için, manipüle edebilmek için kullanılan teknikler. Bazıları diyebilir ki yani bunlar pratik olarak da uygulanabilir şeyler mi? Etik problemi olmayan bir deneyden bahsedeyim hocam. Diyelim ki AVM'lerin şeyde gelişmiş ülkelerde de böyle belli noktalar hocam şey gençler tarafından mekan tutulur. AVM'nin ahengini bozan şeylerden bir tanesidir. Ses gönderiyorlar hocam o bölgeye, sadece o bölgeye. Sadece gençlerin kulağını duyabileceği bir ses, rahatsız edici bir ses. Diyelim ki orada yetişkin insanlar var, onların kulağı bunu duymuyor.
Çok ilginç.
Evet. Ve gençler şey diyor, dağılıyor. Yani böyle manipülasyon için çok kullanılabilen şeylerdir. Psikolojideki araştırmalar, ince araştırmalardır yani. Karar anı, Boğaziçi Üniversitesi yayınlarında Karar Anı diye bir kitap var. O, izleyicilerimize de öneririm, dinleyicilerimize de. Şimdi mesela karar anında salisenin bile altındaki bir zaman diliminde hocam şeyler kararları veriyoruz yani. Nörobilimsel araştırmalarda MR'la beyin görüntülemeleri yoluyla bu karar anı nasıl manipüle ederiz? Onun üzerine odaklanıyor yani.
Ve hocam maalesef tabii din bir kutsal olmadığı zaman da psikoloji tamamen şeytanın ve şerrin hizmetine giriyor. Mesela hani hep deriz ya marketlerde un şeker en arkadadır. Nasılsa una ve şekere ihtiyacı olan adam ya ihtiyacı olan adam gidip onu bulur.
Evet.
Ama tam kasiyerin yanında çikolatalar, küçük çocuk oyuncaklar. Ya arkadaş markette geçen hocam eczacıyı uyardım. Eczaneden ilaç alıyorum. Tam kasiyerin önünde çocuk şekerleri o kalitesiz 10 lira 5 lira.
Parası, sağlık, iş yok. Sağlık satıyorsun
ya, dedim, sen. Siz dedim eczacısınız dedim ya. Siz bahil yapmayın şunu dedim Allah aşkına. Tabii küçük çocuğum hemen sarıldı ona.
Evet.
Kalitesiz kötü bir şeker yani. Dişlerini çürütecek, sağlığını bozacak. Dedim ya siz yapmayın bunu dedim. Hani eczacı ile çocuk şekerlemesi ne alakası var? Burası market değil bilmem ne değil. Yani hocam o kadar psikolojiyi kötü kullanıyorlar ki şu anda bu sektörler yani kapitalist sistem. Bu hocam sosyal medyalar. Facebook hocam bir giriyorsunuz. Logaritmalar sizin sevdiğiniz şeyleri önünüze koyuyor. Size hocam oradan 5 saat gözünüzü başka yere çeviremiyorsunuz.
Evet.
Hocam o yüzden bizim bu tasavvuf insan psikolojisi diyoruz ya. Biz her şeyin hak ve hakikat yönünde kullanılması taraftarıyız. İnsanların iyiliği tarafındayız. İnsanları bölelim parçalayalım da çok para kazanalım. Böyle bir derdimiz yok.
Evet hocam şimdi... Neuromarketing diye bir kavram var ve bazı üniversitelerde neuromarketing diye bölümler de var.
Ya sahtekar dolandırıcılığın bölümü var.
Nöro şeyden geliyor, nörobilimden geliyor. Beynimizin öğrenme hücreleri, nöron. Onunla ilişkili. Marketing satışla ilgili. Yani çok ince ayar, saliseler anında ben tüketiciyi nasıl manipüle ederim bunun üzerine. Bilginin hocam kendisinin sahici olması başka bir şey. Bilgi elbette gerekli ama bunun manipülasyon yoluyla kullanılması bu aslında şeye giriyor. Bir başka açıdan bakarsanız haksız reklama giriyor.
Eyvallah.
Bundan belki 25 yıl sonra hocam insan hak ve özgürlüklerine aykırı bulunacak yani.
Suç da olabilir hocam. Bence suç olması lazım.
Ha, o kategoriye doğru gidecek.
Ya hocam insana istemediği şeyi istemediği fiyata satmak bunun Türkçe dolandırıcılıktır değil mi hocam?
Evet.
Ben size şimdi telefon satıyorum. Şöyle güzel böyle güzel. Aslı yok. Şimdi hocam bunu nöromarketing diyerek bilimsel bir şekilde yaptığınızda 100 tane psikolog, 100 tane mühendisle beraber ben bu Ali Rıza Bey'in çocuklarını nasıl saatlerce Facebook'ta şurada burada meşgul ederim diye yaptığınızda sana bu suçtur hocam. Dikkati çalmaktır. Hırsızlıktır yani.
Evet.
Dikkatinizi, paranızı ama çok güzel şekilde çalıyorlar. Siz de yani rıza gösteriyorsunuz. Esasında hocam dolandırıcılar sizi kandırırken siz de o anda razısınızdır her şeyden.
Tabii öbürü gasp oluyor, zorla çalıyor. Tabii, ya tabii. Da senden habersiz geliyor o hırsız. Ama bu dediğiniz gibi dolandırıcılık sizi manipüle ederek bunu yapıyor. Şeyde hocam mesela Sovyetler Birliği'nin kurulduğu zaman Pavlov var. Ne deneyi yapıyor hocam? Koşullanma köpekler üzerinde. Watson kim üzerinde yapıyor? Albert üzerinde yapıyor. Koşullanma deneyi. Hocam iki sistemin de o zaman amacı Yani sosyalizmin de kapitalizmin de amacı koşullanma yoluyla yeni bir insan türü, yani kapitalizme uygun orada, bu tarafta da sosyalizme uygun bir. Şimdi koşullanmanın özelliği ne hocam? Koşullanma senin bilincini, senin tercihlerini, senin değerlerini, senin inanışlarını hesaba katmadan
çevre,
seni manipüle etmek. Koşullanmada şey var hocam, bildiğin bir manipülasyon vardır ve insan bu koşullanmanın farkında olsa bile çoğu zaman bunu aşamayabiliyor. O kadar insan üzerinde travmatik etkisi
hocam,
vardır.
Hocam köpek balığına cam koyuyorlar. Ötürte diğer küçük balıklar yüzerken 100 kere kafasını vuruyor.
Evet.
Artık o cam bariyeri kaldırdıkları zaman dahi oradan elektrik de veriyorlar. Küçük bir orada acı da var, sadece şey değil. Hayvan bir daha artık oraya cesaret edemiyor. Açlıktan ölüyor. Şimdi hocam ama insan yani eşrefi mahlukat. Böyle koşullanmaya gelmez. Bir insan hocam ruhu sağlamsa, aynı Gazeli kardeşlerimiz gibi, bomba yer, açlık çeker, susuzluk çeker, asla siz o insanı hocam kendi sisteminize uyduramazsınız. Ama tabii
onun için ne yapıyorlar hocam? Bebeklikten itibaren bu operasyonlar
O zaman yapılıyor. Başarılı olabilirsiniz.
Şimdi mesela hocam Birleşmiş Milletler'in Nestle ile çok uzun süren bir davası vardı. 20-30 yıl kadar sürdü. Birleşmiş Milletler Nestle bebek mamaları da üretiyordu. Birleşmiş Milletler bunların bebeklere bir katkısı olmadı, hatta zararı olduğunu söylüyordu. Nestle sadece diyelim ki İngiltere'de, gelişmiş ülkelerde değil, Afrika'da da bu bebek mamalarının satışını yapıyordu. Ya o insanların zaten ekonomik gücü yok onu alacak, bu bir. İkincisi bebek mamalarının hijyeni bir sorun. Öbür tarafta ne vardı? Alternatif anne sütü. Anne sütü her zaman temiz yani.
Ama ona gerek
sadece
yok
meme
diyor.
Ucunu temizlemesi yetiyor bir anne için yani. Ve üstelik bunların ekonomik gücü de yok. Ne olur hocam? Kapitalizm daha bebeklikten itibaren damak zevkini yakalıyor hocam.
Sizi şartlandırıyor.
Çünkü sizi oradan nereye taşıyacak? Sizi oradan aşırı işlenmiş gıdalara yatkın bir damak zevki.
Kolaya bilmem neye, ona buna şartlandıracak sizi.
Evet hocam. Salam, sosis, ketçap, mayonez, paketli gıdalar, gazlı içecekler, inanılmaz dehşet. Bunu biz fıtrat kelimesini daha çok böyle insanın Allah vergisi özellikleri üzerine duruyoruz da gıdaların da fıtratı var hocam.
Evet.
Ve fıtratı bozulmuş gıdaların da insan üzerinde hocam şu anda yapılan araştırmalar, Amerika'da dahil hocam nörobilimde yapılan araştırmalar, insanın beyni inanılmaz derecede tahrip ediyor aşırı işlenmiş gıdalar.
Hocam şu an MS hastalığının yayılmasının bir sebebi olarak da bunu söylüyorlar. Şu anda biz evvelden MS diye bir şey bilmezdik. Şimdi neredeyse 3-5 kişiden birisi MS oldum falan diyor. Ben de hala tam vakıf değilim ne olduğunu ama geçen bir yerde okumuştum. Hocam bu işte işlenmiş gıdalar.
Aşırı işlenmiş gıdalar.
Aşırı işlenmiş gıdalar tabii.
Şimdi mesela kritik eşikler var. Kayseri'de seminer verdim. 1000'den fazla öğrenci vardı. Ya hocam dediler, aşırı işlenmiş gıdalar. Şimdi biz dedi sucuk yemeyecek miyiz dediler yani. Dedim arkadaşlar bakacaksınız. Isır işlem görmüş hocam, aşırı işlenmiş. Fermentasyon ise o işlenmiş, aşırı değil yani.
Kayseri'nin 500 senedir yaptığı sucuğu pastırma yiyelim.
Ama
makinelere girmiş.
Isır işlem görmüşse o artık onu şeye dönüştürüyor, aşırı işlenmiş gıdaya. Aşırı işlenmiş gıdalar Birleşmiş Milletler'in bir kategorizasyonu. 4. kategori aşırı işlenmiş gıdalar. Ve aşırı işlenmiş gıdalar, Amerika'da yapılmış araştırmalar var. Amerika'da izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şeyden ulaşabilir. Ulusal Tıp Kütüphanesi İngilizce. Orada tarama yapabilirler. Aşırı işlenmiş gıdaların hocam insan üzerindeki etkileri. Kaygı, depresyon, uykusuzluk, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve şu bölgede kanser.
Of.
Başka bir şeyden bahsedeyim. Bu nörobilimsel araştırmalara dayalı olarak, yani hani tırnak içinde beslenmeciler söylese ben onlara hocam, o kadar inanamazdım.
Nörobilimine fazla gelmeye başladık.
Ama önemli. Önemli uyarıları var. Bir de hocam mesela aşırı işlenmiş gıdalar. İnsanda hocam mutluluk veren hormonlar var. Bunlardan bir tanesi serotonin. Şimdi serotonin nerede üretilir? Herkes diyor ki beyin üretir yani. Halbuki sadece %4'ü galiba beyinde üretiliyor. %6'sı falan kalpte. %90 hocam bağırsaklarda. Aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak mikrobiyatasını da bozuyor hocam. Serotonin üretmiyor. Şimdi mesela aşırı işlenmiş gıdalar daha çok kimler kullanıyor hocam? Çocuklar ve gençler. Çocuklar ve gençlerdeki hocam kaygı, depresyon, uykusuzluk, mutsuzluk, tatminsizliğin nedenlerinden, başlıca nedenlerinden bir tanesi aşırı işlenmiş gıdalar.
Hocam evvelden çocuklar erkinden uyurdu. Sokakta oynardık. Gelir gelmez yemeği yer yemez uyur kalırdık. Şimdi çocuklar evet. Hocam uyutmak 11 oluyor, 12 oluyor. Hepimizin başında evlatlarımız var.
Evet.
Yeğenlerimiz var. Ya hocam çocuklar uyutmak var ya biz artık sanat haline geldi. Uyutamıyorsunuz.
Hocam niye? Nobel ödülü aldı geçen yıllarda hocam. Birkaç bilim insanı sirkadiyen ritim diye bir şeyden söz ediyor. Kısaca şu. Kur'an'da geçiyor ya hocam. Gece ne için?
Dinlenmek için.
Uyku için değil mi? Ya. Şimdi gece gündüz ritmi bozuldu. Şimdi niye gece? Çünkü ışık olmaması lazım.
Işık
şimdi
var.
Mavi ışık hocam. Ekran bir kere şey. Yani diyelim ki olsun, çocuk tabii. Uykusundan en az 2 saat önce mavi ışığa maruz kalmaması gerekiyor. 2 uyuduğu yerin karanlık olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki mavi ışık. Hem mavi ışık hem aydınlık ortam. Televizyon açık vesaire. Ne sebep oluyor hocam? Çok kritik bir şey. Melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor.
Hocam bunun dışında şu anda bu cadde ışıklar o kadar güçlü ki.
Benim onlar da bir etken.
Tavşan'da bir kaldığım küçük dairem var. Orada da ya diyorum şu lamba ışığı patlamaz mı bir günde? Patlasa yıldızı seyredeceğim balkonda. Yani dağın başında dairemiz var. Yanında sokak lambası. Yani çok güzel iyi hizmet ama gece de ışık gündüz de ışık. Hiç gece lambası yapmıyorum ben. İstanbul'daki evimde de yine yani,
hocam bu arada gece lambası da kullanmamak gerekiyor.
Kullanmıyor hocam da şöyle cam açıyorsunuz ya şimdi mecburen hani yaz sıcağı var.
Evet.
Perdeyi de açıyorsunuz hava gelsin diye bu sefer ışık da geliyor. İstenmeyen bir ışık.
Ha, evet.
12'si sabaha kadar ışık içinde uyuyoruz.
Şimdi o bir problem hocam. Mesela melatonin hormonu çocuklar ve gençler için bizden çok daha önemli. Çünkü bu aynı zamanda büyüme konusundaki hormonlara da destek veriyor. Yani çok basit şey gibi görünüyor. Şimdi ben buna şey diyorum, uykuyu çalıyorsun, uykudan çalıyorsun yani beynine kazık atıyorsun. Çünkü beyin hocam uykuyla beraber şunu yapıyor, beyin omurilik sıvısı beynimizin toksinlerini temizliyor.
Uykucu verelim hocam.
Şimdi beynin toksinleri temizlemeyince sabah kalktığında ne olur hocam? Kafa sepet gibi, karıncalanıyor içi tamam mı? Dumur olmuş kafa. Bir de bu durum ne oluyor? Daha fazla sinir ve stres yapmasına sebep oluyor ve bir döngüye giriyor.
Hocam psikologların ilk sorusu şu. Uykun nasıl? Uyku düzenin iyi mi?
Çünkü doğru.
Uyku düzeni bozuldu mu psikolojik rahatsızlıklar başlıyor. Psikolojik rahatsızlık başladı mı?
Uykusuzluk artıyor. Bu arada şey bedensel hastalıklara da şey ediyor. Dönüşüyor. Bu arada hocam dünyada da bu böyle. Mesela Avrupa'da gelen nörobilim literatüründen söylüyorum. Gençlerin uyku oranı hocam şey. Uyku süresi 5-6 saate inmiş.
Ya hocam bu yaşların bile saat, o kadar değil mi?
Tabii 7-8 saat. Bu biz ortalamadan bahsediyoruz. Bazı istisnai insanlar 4 saatlik uykuyla
ayrı.
Sufiler diyelim ki az uykuyu tavsiye eder. O ayrı.
Hocam ruh çok yükseldiği zaman uyku bazen azalabiliyor. Sağlıklı bir şey o.
Ama herkesin içeride değil. Onun diyelim ki yaşam tarzıyla beslenme düzeniyle de ilişkisi var.
Tabii.
O bir denge kendi içerisinde. Şimdi böyle olunca ne oluyor hocam? Uyur gezer karakterler ortaya çıkıyor. Bu arada beyin uykuyu çalarak beynimize kazık atıyoruz da beynimiz de bize kazık atıyor. Çok ilginç bir özellik. Adana'da sordum hocam. Adana Fen Lisesi'nde seminer veriyorum. Her seminerinde de soruyorum bunu. Çok farklı diyelim ki orası binde birlik dilimdeki bir okul. Eli ayağı çok üşüyenler Adana'da soruyorum. Eli ayağı çok üşüyenler parmak kaldırsın.
Çok ilginç.
Hocam ne kadar kaldırır? %25, %50, %75. Hocam %90'ı parmak kaldırıyor.
Eli ayağı üşüyor.
Hep mesela nörobilimcilerin araştırmaları bunlar. Kaynakları da benim sunumda yer alıyor. Demin bahsettiğim Amerika'daki Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin makalelerinde çok fazla bu konuda araştırma da var, ayrıntı da var. Eli ayağı üşütüyor hocam. İntikam olarak.
Çok ilginç.
Beyin de intikam alıyor. Yani sen benden olmaz çalarsan mı? Ben de senden çalarım diyor. Yani.
Hocam bizim İlahiyat Fakültesi'nde ben hep dersim ama ilk ders bana ders koymayın saat 9'a. 9 hocam aslında günün neredeyse yani yarısına yakın. 6'da güneşte o 7'de doğuyor neyse.
Evet.
Niye hocam? Saat 9'da ders hiçbir öğrencimiz keyifli gelemiyor. 9'da gelen, 9.30'da gelen, 10'da gelen. Ben dersimi ikinci bloğa aldırmak istiyorum. Dersimi dağılmasın diye. Soruyorum öğrenciye.
İkinci blok ne zaman başlıyor?
O da 11'de, 10.30'da başlıyor. Diyorum, ne zaman dün akşam kaçta uyudunuz? Hocam 11'de, 12'de uyuyan öğrenci çok az.
Evet.
1, 2, 3. Ya hiç, madem hiç yapmadan gelseydin diyorum. Niye yattın
hocam,
ki?
Hocam bir de şey, uykuda bölünme çok fazla. Niye? Çünkü şey, mesela ben yatarken kesinlikle şeyi kapatırım. Wi-Fi'yi kapatırım telefonun. Şimdi mesaj geldi, ne oluyor? Uyanıyor. Aslında lüzumsuz bir mesaj. Ama ne oluyor? Uykusu bölünüyor. Ya 12'den sonra, mesela ben 12'den sonra zaruret olmadıktan sonra kimseye değil sosyal medyadan, WhatsApp'tan bile mesaj atmam, atamam yani. Niye endişelenir insan
hocam,
diye.
Hocam bir zamanlar o saat 10'lu bak 12'ye çıkmış, görüyor musunuz? Yakında ben 2'den sonra kimseye mesaj atmam diyecekler.
Ha şöyle.
İster istemez hocam haklısınız yani, insanlar size 11'de ciddi mesaj da gönderiyor bazen.
Evet.
Mecbur kalıyorsunuz saat 11'de, iş arkadaşı yarın kim tanıdı ne yapacağız diyor mesela. Ya saat 11 olmuş arkadaş, bunu sen 8'de 9'da niye atmadın?
Evet.
O an ayakta ya, aklına geliyor önemli bir mesele. Siz de mecbur kalıyorsunuz cevap vermeye.
İşte şeyin özelliği, internetin özelliği, dijital dünyanın özelliği, normalde psikolojide buna dürtüsel bozukluk deniyor. Dürtüsel bozukluk şu: İçinden bir şey yapmak geliyor, kendini durduramıyorsun.
Hemen yapıyorsun.
Hemen o an. Üstelik ama bu şey, bu isteyen şey değil, doğru bir şey değil. Birine zarar verecek. Atıyorum belki küfredeceksin, belki kendine zarar vereceksin, kendini zor durumda bırakacaksın. İnsan böyle içinden geldiği gibi davranamaz. Yani bir aslan bile avlanırken hocam kendine mukayyet oluyor. Dürtüsel davranmıyor. Pusu kuruyor, bekliyor. Mesafeyi ölçüyor. He, yani yani böyle şey.
Hocam bir mühendis gibi belki 3-5 saat bekliyor hayvanı hiç kıpırdamadan.
Tabii hocam, kıpırdamadan bekliyor. Yani tırnak içinde hayvanlar hayvan değil yani. Yaraların vermiş olduğu şey var. Ayarlar var. Bir de hocam öğrenme yetenekleri olağanüstü. Yani doğuştan diyelim ki bir düzine avlanma tekniğiyle geliyor ama belli bazıları üzerinde acayip pratik yapıyor, uzmanlaşıyor mesela.
Takım çalışması yapıyorlar falan.
Evet. Ve şey, bunu da söylemem lazım artık.
Söyle hocam, bundan sonra söyleyelim. Onunla bitirelim
şimdi,
hocam.
Şimdi mesela bir çita şey avlıyor.
Nörobilim değil mi hocam? Allah
yok, nörobilim değil.
Tamam.
Belgesel dünyasından. Çita diyelim ki bir hocam ceylan yavrusu avlıyor ama öldürmüyor. Getiriyor şeye.
Yavrularına.
Yavrularına getiriyor. O da takipte. Yavrularının onu avlamasını istiyor. Kaçarsa gene engelliyor onu. Ama burada dikkat çekmek istediğim nokta şu: annenin birincil amacı yavrularının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak.
Vallahi hocam onu biz bile yapamıyoruz şu anda ya.
Biz Allah hocam habire konfor sağlıyoruz. Çocuk dolayısıyla hayatta da hep kendine hazır sağlanmış konforları bekliyor. O yüzden mutsuz oluyor. Halbuki kendi yapabileceği şeyleri, hatta yapmakta zorlanacak olduğu şeylerde bile ona şans tanımak gerekiyor.
Hocam bir şey anlatarak.
Sen çocuksun, evet, yapamazsın, evet, diyerek hocam çocukları bir şey yapamaz hale getiriyoruz.
Hocam, hocam dün bir deney yaptım bizim Osman üzerinde. Osman akıl serçelik
emotipi. Sizin kaç yaşında çocuğunuz?
15 yaşında.
15 yaşında.
Akıl serçelik emotipi kazandı hocam.
Maşallah.
Ama bizim eve biraz ters. Otobüs kullanması gerekiyor. Oğlum sen otobüse bin dedim, ben arabayla peşinden geleceğim. Yani dedim, bir yerde ineceksin, başka otobüse bineceksin. Ama kaybolursan ben seni alıp okula gideriz. Saat 1'de toplantı var tabii. Yolda işler ters gitti. İndi otobüsten. Ben aldım, okula gittik, yetiştik. Bugün yeni bir deney yapıyorum. Sağlam güvendiği bir arkadaşını alacak yanına. Tabii telefonu da var zaten.
Evet.
Kaybolursa konum atacak, gidip alacağım. Evet. Bugün dedim deneye yanına o okulu bulacaksınız. Ben karışmam.
Güzel.
Hocam iyi yapmışım mı?
Çok iyi.
Çünkü hocam her gün ben götüremem. İstanbul'da tabii yaşıyoruz. Yaş 15 artık, olgun sayılır.
Evet tabii.
Kendi
tabii
kendine hayatta kalmasını öğrenmesi lazım, o çıtanın yavrusu gibi.
Evet.
Ben de hocam çıtaya benzemişim sanki biraz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık.
Eyvallah.
Çocuklarımızın gelişimi için, kendi adına yaşaması inşallah beraber.
Gerçekten çalışalım. Seviyorsak onların kendi ayaklar üzerinde durmasını sağlamak lazım. Aşırı sevgi, sevgisizlik kadar zararlı çocuk üzerinde.
Hocam öyle çocuklar var ki lise bitirinceye kadar özel şoför, özel taksi götürüyor. Ya baba iflas edebilir. Olur ya bir gün işler ters gider. Bu çocuk nasıl gidecek şimdi?
Evet.
Bitti artık hayatı. Yani bir daha artık bu çocuk okulun da yolunu bulamıyor. Yani bulsa da çok zorlanıyor. Tabii insan her şey hocam adapte oluyor.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Eyvallah.
Haftaya yine inşallah görüşürüz. Güzel konular işleriz.
İnşallah.
Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun da pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.